Ayrım 14. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 211. Kocam kalkmam gerekmediğini, kendisinin hazırlanıp sessizce evden çıkacağını söylese de bir fincan sıcak kahve, bir dilim kek hazırlamadan, birkaç kelime konuşmadan gitmesine içim razı olmadı. Her yolculuk bir maceradır, giden geri dönmeyebilir. İster batıl inanç, ister endişeli ruh hali deyin, çocukluğumdan beri kurtulamadığım bir duygu bu. Onu uğurladıktan sonra dün gece bakmaya fırsat bulamadığım öğrenci ödevlerine göz attım. Çoğu baştan sağmaydı, canım sıkıldı. Kendi yeterliliğimi sorgulamak yerine çocuklara kızmak haksızlık diye düşündüm. Müzik antropolojisi ya da müzik felsefesi günümüz gençleri için soyut, anlamsız, işlevsiz konular. Bu dersleri kolay sanıp kredi puanını doldurmak için alıyorlar. Yöresel etnik müzik derlemeleri daha ilgi çekici olabilir. Projeye kaynak bulabilirsem bu defa Doğu Karadeniz bölgesinde araştırma yapabiliriz öğrencilerle. Bölgede epeyce çalışılmış zamanında ama benim inceleyebildiklerim otantik değil. Herkes kendine göre yeni düzenlemeler yapmış. Otantik sesler, cümleler, hatta sazlar kaybolup gitmiş. Bunların peşine düşmeliyiz. Derslere en fazla ilgi gösteren öğrenciler Anadolu kökenliler. Sayıları çok az ama Orta Anadolu, Doğu bölgesi, Karadeniz yöresinden gelenlerin derdi sadece not alıp mezun olmak ya da müzik gösteri dünyasına diplomalı girerek kariyere bir basamak yukarıdan başlamak değil. Köklerine dönmek, kimliklerini bulmak, varlıklarını kanıtlamak için ilgileniyorlar konuyla. Aradan epeyce zaman geçti. Fırat, Munzur kıyılarının düzenlenmesini yaparken müzik-kimlik ilişkisinin de dil-kimlik ilişkisi kadar derin olduğunu düşünmüştüm. Etnik müziğe mayalar üzerine çalışırken ilgi duymaya başlamıştım. Türkiye'ye dönünce Anadolu halklarının türkülerini derleyen amatör bir grupla tanıştım. O sırada Fırat, Munzur türküleri projesine girişmişlerdi. Yerel sanatçılardan, saz şairlerinden kayıtlar yapmışlardı. Yöreden çok etkilenmişlerdi. Öyle bir anlatıyorlardı ki Amazon yağmur ormanlarında hiç karşılaşmamış bir yerli kabile müziğinden söz ediyorlardı sanki. Biraz abartıyorlardı bana göre. Gidip o coğrafyayı kendim görmek, kendim dinlemek isterim ama fırsat bulamadım. Arkadaşlara düzenleme aşamasında yardımcı oldum. Bir çeşit müzik danışmanlığı. Yaptığımız kasette bir iki otantik parça, bir de anneminkiyle yarışabilecek genişlikteki o kadın sesi dışında fazla bir şey yoktu. Yine de epeyce ilgi gördü. Arkadaşlar Kürtçe, Zazaca parçalarda olduğundan yordular ilgiyi. Kendime bir fincan kahve koyup masanın üzerine bıraktığım son zarfı izlemeye başladım. Kuryeyle gönderilmişti. Sol köşedeki telefon numarası 0212 ile başladığına göre karşı taraftan Avrupa yakasından geliyordu. Annenin kartvizitinin üstünde ne adres ne de telefon numarası vardı. İlişki kurmak istersem arayabileceğim tek telefon bağlantısı bu numaraydı. Sekreterinin ya da ajansının telefonuydu büyük olasılıkla. Cesaret edip tuşlamalı mıyım? Hayır, daha sabahın körü, zaten kimse uyanmamıştır. Hem sonra ya bir de onun ev numarasıysa? 30 yıl sonra sabahın 7'sinde uyandırılmak kimsenin hoşuna gitmez. Düşünmek için zamana ihtiyacım vardı. Çocukluk fotoğraflarımı göndermiş olmasının nedeni ilişki kurmak isteğiydi. Besbelli. Beni zorlamış olmamak, kendisini de bana muhtaç duruma sokmamak için cep telefonu, açık ev adresi belirtmemişti. Onu aslında ne kadar az tanıdığımı, hatta hiç tanımadığımı düşündüm. Bir eziklik duydum içimde. Yaşlanmıştır. Ben 40 yaşımı geçtim. O en az 60 yaş ortalarındadır. Konserler, opera sahneleri, turneler, hayranlar, durdurak bilmeyen ülkelere, kıtalara yayılan, hiçbir yere ait olmayan bir yaşam. Bir an gelir insan yorulur. Yorulmuştur eski günlerini özlüyor, kendini yalnız hissediyordur belki ya da yaşamın muhasebesini yapıyor ve hesabı bir türlü kapatamıyordur. Çocukları uyandırmak, okula hazırlamak, büyük oğlanı servise yetiştirmek, küçüğü yuvaya götürmek. Sonra okul, öğrenciler, derleme projesine sponsorluk için başvurduğum şirketin CEO'su ile randevu. Bir sürü gündelik iş, anne konusunu geciktirmek için bir sürü geçerli neden. Gündelik koşuşturma bitip eve döndüğümde şehrin üzerine akşam iniyordu. Haftanın son günüydü, çocukların babaanne günü. Cumaları okuldan, yuvadan babaanneleri alır, çoğunlukla pazar sabahına kadar onda kalırlar. Babaannelerinin evini severler. Yapma etme denilmeyen, istendiği kadar dondurma, istendiği kadar çikolata yenilen, patates kızartmasına sınır konulmayan, en geç 9'da yatağa girmek gerekmeyen, üstelik de 3 kedili bir ev. Yalnızlık insana bazen ilaç gibi gelir. Hele de bu gece kendi kendimle kalmaya, kendimi dinlemeye ihtiyacım vardı. Sarayburnu'na, Galata'ya, kaç bin yıllık eski İstanbul'a açılan geniş pencerenin önüne durdum. Güneş batmıştı. Eski şehrin binlerce yıldır insanların hunharlıklarına, yıkıcılıklarına direnen muhteşem silüetinin ardında gökyüzü kızıldan erguvaniye, mora, sonra laciverdiği griye bulanıp geceye kavuşuyordu. Pencerenin önündeki koltuğa bıraktım kendimi. Sarı zarfı açtığımdan beri ne kadar gerilmiş olduğumu o zaman fark ettim. Bütün gün dişlerimi sıkmaktan şakaklarım ağrımıştı. Sırtım, omuzlarım da öyle. Alacakaranlıkta martılar süzüldü kız kulesinin önünden. Kuleyi aydınlatan ışığın etkisiyle masal kuşları gibi beyaz beyaz uçuştular. Vapurlar, motorlar geçti kararan denizin üzerinden. Minareler, kubbeler, saraylar hafif bir ışıkla aydınlandı. Bu şehir geceleri bir masal şehri olur. Gün ışığının bütün ayıpları ortaya seren, gaddar gerçekliğinden kurtulup gecenin gizemli tesettür giysisine bürünür. Bu şehri seviyorum, burada mutluyum. Eksisini artısını hesaplarsam ben mutlu bir kadınım aslında. Evim, kocam, çocuklarım, mesleğim, araştırmalarım, yayınlarım, hepsinin sağladığı tatminin şımarık huzurunu yaşıyorum. Azla yetinen biri olmam yüzündendir. Çocukluğumdan beri olmayacak duaya amin dememeyi, olmayacağı istememeyi, olanla yetinmeyi öğrendim. Gerçekçi ol, imkansızı iste sloganı bana göre değil. Ama o, anne hep yıldızlara baktı. Bizi bırakıp giderken, gemileri yakarken, yersiz yurtsuzluğu seçerken en uzak, en parlak yıldıza bakıyordu. Büyüsüne kapıldığı kendi sesine, çelik bir halata sarılır gibi sarılmıştı yıldızına ulaşabilmek için. Ulaştı da, ulaştı mı? Onun sesini özlediğimi fark ettim. Ne zamandır dinlememiştim. Bu gece belki de onunla barışabilmek için sesine ihtiyacım vardı. En sevdiğim CD'sini arayıp buldum. Schubert'in Ave Maria'sıyla başlayan, Bach, Verdi, Wagner'le devam eden mükemmel bir kayıt. Pencerenin önündeki yerime geçip şehre daldım. Ses onun sesi. Gecenin içinde Bizans'ın surlarına, Ayasofya'nın kubbelerine, Topkapı Sarayı'nın duvarlarına çarparak yükseldi. Eski şehrin meydanlarını, sokaklarını, Süleymaniye'nin minarelerini, Sultanahmet Camii'nin güvercinli avlularını dolaşıp Haliç'e indi, Sarayburnu'na süzüldü, tam karşımda Kız Kulesi'nin çevresinde dolanıp odanın içine yayıldı. Ave Maria, Ave Maria. Gözlerimden yaşlar süzüldüğünü odaya sessizlik çökünce fark ettim. Sadece bütün günün yorgunluğu, gerginliği değildi boşalmamın nedeni. O seste başka bir zamana, başka bir dünyaya ait tarifsiz, tanımsız bir şey vardı. İnsanı kuşatan, ruhu bedenden koparıp ait olduğu yere sürükleyen alt üst edici bir güç. Babamın ona duyduğu marazi bağlılığı, tutkulu aşkı, kendisinden kopup özgürleşmesine direnmeyişindeki anlamı ilk kez o gece yüreğimde kavradım. Sesi tutsak edemezsiniz, kendinize bağlayamazsınız, sınırlayamazsınız. Babam bunu biliyordu, öğrenmiş, kabullenmişti. Müzik her yeri öylesine doldurmuştu ki bir an onun sesinde boğulacağım duygusuna kapıldım. Uzaktan kumandanın tuşuna bastım, sesi susturdum. Bu kadar basit işte. Bir düğmeye hafifçe dokunursunuz ve ses susar. Susar mı? İçimde yankılanıp duran nedir peki? Keşke çocuklar evde olsaydı, keşke Ali dönmüş olsaydı. Özlediğim, sevdiğim yalnızlık şimdi taşıyamayacağım kadar ağır geliyordu. Ave Maria susmuyordu içimde. Beklemediğim, hazır olmadığım bir anda gelen sarı zarf huzurumu bozmuş, dengemi alt üst etmişti. Pencerenin önünden kalkıp televizyonu açtım. Saçma sapan bir dizi oynuyordu. Tam mı ihtiyacım olan şey? Sesi kısıp sadece görüntüyü bıraktım. Ekran başında uyuyakalmışım. Uyandığımda epeyce geç olmuştu. Bu saatten sonra tanımadığım birinin telefonunu çaldırmak ayıp olur. O anda zarfın üstündeki numarayı aramaya karar verdiğimi anladım. Yarın sabah düşünürüm bu işi. Bu gece uyuyup dinlenmeliyim. İyi bir uyku pek çok şeyi halleder. Gün ışığı gecenin hayaletlerini kovalar. Telefondaki ses onun değildi. Rahatsız ettiğim için özür dileyerek kendimi sadece adımla tanıttım. Zaten öyle bir at ki kimse hangi arya diye sormaz. Kurye ile gönderilmiş bir zarfın üzerinde sadece bir telefon numarası vardı. Sizi tatil gününde bu yüzden rahatsız ediyorum dedim. Kısacık bir sessizlik, sonra kibar bir sesle, ''Rica ederim, her zaman arayabilirsiniz, görevim bu benim. Size nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Bana nasıl yardımcı olabilir? Ne söyleyeceğimi biliyorum da nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben şunun için aramıştım, gönderdiğiniz zarfın içinden çocukluk fotoğraflarım, bir de onun annemin yeni kartviziti çıktı. Kendisine ulaşıp teşekkür etmek istiyorum.'' Aman Allah'ım, bu kadar mı zordu? Avuçlarım, sırtım terlemişti. Boğazımda bir yumru, göğsümde ağır bir el. Anneniz. Şaşırma sırası karşı taraftaydı şimdi. Keşke Sadece adını söyleseydim. Keşke annem demeseydim. Belki bilmiyor. Belli ki bir yabancı, özel sekreteri veya müzik ajansından biri olabilir. Aliye Sema Hanım demek istedim. Kendisine ulaşmam gerekiyor. Karşıdaki ses kendini topluyor. Tabii efendim. İletişim bilgilerinizi bırakırsanız en kısa zamanda size geri döneriz. Durumun tuhaflığını ikimiz de farkındayız. İkimiz de her şey anormalmiş gibi konuşmaya çalışıyoruz. Yine bir sessizlik oluyor. Lütfen diyorum, hoşça kalın diye ekliyorum. O gün çocuklardan, arkadaşlarımdan, aşağı kata sızdıran banyonun giderini yenileyecek ustadan başka kimse aramadı. Sabit telefonun her çalışında hayırsız sevgilisinden telefon bekleyen genç kız heyecanıyla yerimden fırladığımı, cep telefonumu nereye koyduğumu her seferinde unutup köşe bucak aradığımı hatırlıyorum. Bir de kendi tedirginliğime şaştığımı, hatta kızdığımı. Pazar sabahını beklemeden çocukları bu akşamüstü kendim gidip almaya karar verdim. Kayınvalidemi de memnun etmiş olurdum. Sakinleşmek için mutfağa girip oğulcukların sevdiği elmalı cevizli kekten yaptım. Hem de iki kalıp. Hayat normal bir evde nasıl yaşanıyorsa öyle akmalıydı. Biraz renksiz, heyecansız olabilir ama sağlıklı, dingin, güvenli. Sonra kocam ta uzaklardan telefon etti. Sevgi sözcükleriyle doğum günümü kutladı. Hediyemi aldığını, gelirken getireceğini söyledi. Gerçekten unutmuştum. Hatırlamasına sevindim. Hele de çiçekçinin getirdiği kucak dolusu gülleri görünce öylesine duygulandım ki gözlerim yaşardı. Kırmızıydı güller. Klasik, sıradan, normal. Hiçbir özel arayışa girmemiş, ilginçlik peşinde ya da gösteriş peşinde koşup pahalı egzotik çiçekler, ebruli bale orkideleri, mavi gelin zambakları, meyvesi üstünde limon fidanları göndermemişti. Neydi o söz? Makulü normalde aramak mıydı? Bunu seviyorum işte. Abartısız, gösterişsiz, işten gelen ilgiyi, derin dingin sevgiyi. Çocuklara hoşluk olsun diye hazırladığım keklerden birinin üstüne 4 yazıp yanına 2 mum dikmeyi, birlikte minik bir kutlama yapmayı düşündüm. Kırmızı gülleri birkaç vazoya dağıttım. Sabahki gerginliğim, tatsız, karanlık ruh halim yerini mutluluğa bırakmıştı. Küçücük bir şey nasıl da değiştiriyor insanı, nasıl başka bir iklime geçiveriyorsunuz birden? Özenle giyindim. Aynada gördüğüm Arya'dan, boyumdan, posumdan memnun kaldım. Belli belirsiz bir makyaj bile yaptım. 42 yılı arkasında bırakmış bir kadın, kendine bakmalı biraz. Ne de olsa gençliğin rehaveti, doğal renkleri soluyor yavaş yavaş. Cep telefonum çaldığında bu defa heyecanlanmadım. Artık aramayacağını düşündüğümden belki de. ''Nasılsın Arya?'' dedi telefondaki ses. Onun sesi. Günde birkaç kez görüşüyormuşçasına doğal, sanki dün ayrılmış gibi sıradan. Görüşmeyeli 29 yıl geçmemiş gibi genç. Babanın sesi. ''Anne arıyor Arya. Seninle konuşmak istiyor.'' Yine mi diye geçiriyor içinden. Annenin arama günü de ne çabuk geldi. Yüreğine oturan sıkıntı mı, heyecan mı bilemiyor. Nasılsın Arya? İyiyim, çok iyiyim efendim. Niye efendim diyorsun canım? İnsan annesine efendim der mi? Demez efendim. Tatile bir ay kaldı değil mi? Tam gününü söyleyebilirsen ben de programımı ona göre ayarlarım. Bu yıl nereye gitmek isterdin? Bodrum'dan bıktıysan hoşuna gidecek başka bir yer de olabilir. Nasıl isterseniz, deniz kenarı her yer hoşuma gider. Okullar Mayıs sonu tatil oluyor. Denizi seviyor. Anneyle tatil her yıl yapılmak zorundaysa bari deniz kenarında olmalı. Denizde çok vakit geçer. Anne günde 2 defa girmesine karışmaz. Böylece karşı karşıya suskun, sıkıcı dakikalar geçirmekten de kurtulurlar. Okul nasıl gidiyor Arya? Piyano çalıyor musun? Okul hep iyi gidiyor zaten. Piyanoya gelince yanına bile uğramıyor ama bunu söylemeyecek. Okul iyi gidiyor. Bu sırada derslerim çok olduğu için piyanoya çalışamıyorum. Telefondaki ses susuyor, sıkıntılı birkaç saniye geçiyor. Seni özledim Arya, diyor anne. Biraz düşün bakalım, gitmek istediğin bir yer gelirse aklına aradığımda söylersin. Düşüneceğim. Baba arkasından fısıldıyor. Özlediğini söyle. Ben de sizi özledim. Efendim, diye ekliyor içinden taşan öfkeyi boşaltmak için. Koşarak odadan dışarı çıkıyor. İyiyim ben, iyiyiz. Siz nasılsınız? Aman Allah'ım, bu kadar basit miydi? Bu işte bir tuhaflık var. İlişkimizin bütün tuhaf değil mi zaten? Gönderdiğiniz fotoğrafları aldım, çok duygulandım. Bunca yıl sonra, bunca yıl sonra hatırlamış olmanız, beni bulmuş olmanız. Doğum gününü kutlamak istedim. 42'yi bitirdin değil mi? Evet, evet ama siz nasıl hatırladınız? Yani demek istiyorum ki ben bile unutmuştum da Ali'nin, yani Ali kocam. Onun telefonuyla aklıma geldi, bir de güllerle. Saçmaladığımı fark edip susuyorum. Anneler unutmazlar çocuklarının doğum gününü. Bunca yıl nasıl unuttun peki? Sonra ne oldu da hatırladın? Haklısınız diyorum bunları söylemek yerine. Benim de iki küçük oğlum var, bu duyguyu biliyorum. Uzak bir akraba ile konuşur gibiyim. İçimde öyle sakin, hatta ıssız. Çok heyecanlanınca böyle olurum. Bir çeşit korunma mekanizması. Seni görmek isterdim Arya. Tabii, ben de çocukları da görün isterdim. Kocamla da tanışmanızı. İleri gittiğimi düşünüp susuyorum. Evet, tabii çocuklar. Torun sahibi olacağımı hiç düşünmemiştim. Çocuk sahibi olduğunu da düşünmedin zaten. Ama ne çare oluyor işte, tabii bunlardan içimden söylüyorum. Ben size uyarım diyorum. Siz nasıl uygun görürseniz, ne zaman isterseniz buluşuruz. Gündüzleri derslerim var ama akşamüstleri boşum. Hafta sonları da olur tabii. Mesela yarın hafta sonu. Ah evet, ama çocuklar evde. Birlikte gelsek rahatsız olurdunuz belki de. Daha iyi ya, onları da görmüş olurum. Bir an çocuklara ne söyleyeceğim, kim diyeceğim, nasıl tanıştıracağım soruyor geçiyor aklımda. Huzursuzlanıyorum. En iyisi doğruyu söylemek. Anneanneniz burada yoktu, artık döndü demek. Aklından geçeni okumuş gibi. Artık geldim, İstanbul'a yerleştim. Epeyce de oldu diyor. Size gelmemi mi isterdiniz yoksa siz mi gelirdiniz? Ben Anadolu yakasındayım. Köprü trafiği çok yoğun oluyor bazen. Yine de nasıl isterseniz. Adresi not ete o zaman. Aslında çok kolay. Bebek korusundayım. Sizi aldırmak için şoförü de gönderebilirim. Hiç gerek yok. Biz geliriz. Yarın öğleden sonra 3 diyelim mi? Tamam. Adres şöyle. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Oğlanlarla eve dönerken size iki sürprizim var dedim. Gözleri parladı. Merakla kulak diktiler. Birincisi, bugün benim doğum günüm. Sevdiğiniz keki yaptım. Hem de iki tane. Biri kalp, biri çiçek biçiminde. Kendi aramızda küçük bir parti yaparız. Pizza da getirtiriz isterseniz. Ve kola serbest. Küçük oğlan yehu diyerek el çırptı. Büyüğüne pek ilginç gelmemişti. Happy birthday diye mırıldanmakla yetindi. Bu kadar değil dedim. Bir şey daha var. Annem, yani anneanneniz uzun bir geziden döndü. Yarın ona gideceğiz. Senin bir annen mi var? Wow, dedi büyük oğlan. Herkesin bir annesi vardır. Hiç tanımıyoruz. Resmi de yok evde. Neredeydi eskiden? Eve gidince resmini gösteririm istiyorsanız. Burada değildi. O çok ama çok meşhur bir opera sanatçısı. Şarkıcı yani. Herkes, bütün dünya kendisini dinlesin diye başka ülkelerde yaşadı hep. Artık döndü işte. Çocuklara hava bastığımı, annemle gurur duyduğumu düşünüp kendi kendime güldüm. Çocukluğum, genç kızlığım, bütün yaşamım boyunca böyle bir şey yapmamıştım. Onun kızı olduğumu kimse bilmesin, öğrenmesin istemiştim. Bilenlerle konuşmaktan çekinmiştim. Çocuğunu bırakıp giden bir anneye sahip olmaktan utanıyordum. Şimdi kendi çocuklarıma övünerek anlatıyorum onu. Ne tuhaf. Michael Jackson kadar meşhur mu, yoksa Madonna mı? Hayır, onlar gibi değil. Pop söylemiyor. Opera sanatçısı. Ne sanatçısı dedin? Opera. Opera sanatçısı. O bir diva diyecektim. Kendimi tuttum. İlk karşılaşmamızda çocukları da götürmenin iyi bir fikir olup olmadığından emin değildim. Ama o da istemişti torunlarını görmeyi. Torun sözcüğüyle diva hiç uymuyordu birbirine. Bakalım, yarın görürüz. Çocuklar umulmadık bir anda masallardaki gibi gökyüzünden başka bir dünyadan gelen bir anneanneye gitmek yerine arkadaşlarıyla oynamayı yeğliyorlardı tabii ki. Büyük oğlan biraz direndi de. Bugüne kadar anneannesi olmadığına göre bundan sonra da olmayabilirdi. Kendi diliyle ifade etti bunu. Haklıydı da doğrusu. Annenin en güzel, en etkileyici kayıtlarını dinletmemin de bir faydası olmadı. Güzel ama bana göre değil dedi. Daha yeni 10 yaşına bastı ama tercihleri var ve o tercihlerinde çok kararlı. Bu gibi durumlarda aile içi demokrasinin yerini hemen faşizan baskılar alır. Bizim evde bile. Geleceksiniz o kadar, dedim. Rüşvet olarak da matematik ödevine yardım etmeye söz verdim. Gardırobun karşısına geçip bir süre ne giyeceğimi düşündüm. Annenin beni beğenmesini istiyordum. Yeni aldığım dar siyah blücinle leylak rengi ham ipek bluzda karar kıldım. Pahalı takılara düşkünlüğüm yoktur ama etnik motifler taşıyan yüzükleri severim. Parmaklarım uzun olduğundan büyük yüzükleri de korkusuzca taşırım. Amerika'dan yerlilerin mavi taşlı gümüş takıları, Meksika'dan Aztek ya da Maya motifli süs eşyası, Uzak Doğu'dan ejderha başlı yüzükler. Ali'nin evliliğimizin 10. yıl dönümünde hediye ettiği tek taş yüzüğün dışında başka değerli mücevherim yok. Olsa da takmazdım zaten. Kasada saklanması gereken şeyleri üstümde gezdirmeyi, takıp takıştırmam gereken şeyleri ise kasaya koymayı saçma bulurum. Yüzüklerin durduğu kutunun içinden sevdiğim bir parçayı seçip parmağıma geçirdim. İlk anda göze çarpan, güzelden çok ilginç bir form. Yüzük parmağımın eklem yerine kadar gelen, aşağıda parmağın elle birleştiği noktadan neredeyse bileğime kadar uzanan, eflatun pembe çiçekli gümüş bir dal. Aynada son defa kendime baktım, beğendim. Abartısız ama şıktım. Çocukları bayramlık giydirmemeye, gündelik kıyafetleriyle blücün, tişört veya kareli bir gömlekle götürmeye karar verdim. Karşılaşmanın sanki her hafta anneanne ziyareti yaparmışçasına doğal olmasını istiyordum. Üzerimize bir de giysilerin merasim havası çökmemeliydi. Peki ne götüreceğiz? Eli kolu boş gidilmez ki. Çiçek? Çok sıradan. Çikolata pasta? Bu da beter. En iyisi Maya müziği kayıtlarını derlediğim CD'yi, bir de Fırat Munzur kasetini götürmek. İlgisini çekebilir. Bir de dün yaptığım kekin kalp biçiminde olanını götürebilirim. Olduğu gibi duruyor. Çocuklarla birlikte sizin için yaptık diye bir beyaz yalan da söylerim. Her şey böyle doğal, ailevi olmalı. Sanki aradan yıllar geçmemiş, sık sık görüşüyormuşuz gibi. 14. ayrımın sonu, sayfa 222.